Şimdi Eyüp kitabının 4. bölümüne geldik. Burada Elifaz'ın konuşması yer alıyor. İlk 6 ayette Temanlı Elifaz şöyle yanıtladı diyor. Biri sana bir şey söylemeye çalışsa gücenir misin? Kim konuşmadan durabilir? Evet, pek çoklarına sen ders verdin. Zayıf elleri güçlendirdin. Tökezleyeni senin sözlerin ayakta tuttu. Titreyen dizleri sen pekiştirdin. Ama şimdi senin başına gelince gücüne gidiyor. Sana dokununca yılgınlığa düşüyorsun. Senin güvendiğin Tanrı'dan korkun değil mi? Umudun kusursuz yaşamında değil mi? Elifaz 7 gün Eyüp'ün yanında kaldı ve tek kelime bile konuşmadı. Elbette Eyüp ve Eyüp'ün başına gelenleri uzun uzadıya düşünüp durdu. Sonra da kendisince bir sonuca vardı. Eyüp'ün yaşamı öyle duyulduğu ve sanıldığı gibi örnek bir hayat değildir, imanlı bir hayat değildir diye düşündü. Elifaz Eyüp'ün neden doğdum ağıtını duydu. Bu da Elifaz'ın Eyüp'a ilişkin yargılarını güçlendirdi. Demek ki Eyüp göründüğü gibi öyle dindar biri değildi. Bu nedenle önce Eyüp'a sadece birkaç soru yöneltiyor. Bu sorular içerisinde Eyüp'ün doğruluğuna ilişkin şüpheler yatıyor. 4. bölüm 3 ve 4. ayetlerde sen başkalarına yardım ettin, öğütte bulundun ama şimdi sıkıntı senin başına geldi. Ayet 6'da Tanrı korkusu senin güvendiğin değil miydi diyor. Senin umut ettiğin kendi yollarının doğruluğu değil miydi? Şimdi nerede? Eyüp'a yanıt bulması ve yanıt vermesi için sorular yöneltiyor. Elifaz'ın söylemek istediği şu. Senin Tanrı'dan korkun ve doğruluğun tam değildir. 7-11 ayetlerinde yani 4. bölüm 7-11. ayetlerde Tanrı yönetimi nasıldır şeklinde kendi tezini ileri sürerek şöyle diyor. Düşün biraz. Hangi suçsuz yok oldu? Nerede doğrular yıkıma uğradı? Benim gördüğüm kadarıyla fesat sürenler, kötülük tohumu ekenler ektiklerini biçiyor. Tanrı'nın soluğuyla yok oluyor, öfkesinin rüzgarlarıyla tükeniyorlar. Aslanın kükremesi, homurtusu kesildi, dişleri kırıldı genç aslanların. Aslan av bulamadığı için yok oluyor. Dişi aslanın yavruları dağılıyor. İlk tezi şuydu. Doğru ve salihlerin başına kötü şeyler gelmez. İkinci tezi de şuydu. Kötülük eken sonunda kötülük biçer. Elifaz burada genel tezler ortaya koyuyor. Eyüp hakkında tam ne düşünüyor? Bunu söylemiyor. Eyüp'ün bu söylenenlerden çıkaracağı anlam belli. 7. ayette soru şu. Hangi suçsuz, günahsız yok oldu? Nerede doğrular yıkıma uğradı ki? Elifaz ya bir şeyi unuttu ya da Eyüp'ten önce birçok doğru insanların yok olduğunu bilmiyordu. Çok tanınmış bir olay var ki Elifaz bunu bilmeliydi. Doğru bir kişi öldürüldü ve Tanrı buna izin verdi. Kimdi bu? Adem'in oğlu Habil. İnsanlık tarihinin başında bu cinayet işlendi. Elifaz'ın ortaya koyduğu bu tez tümden doğru değil. İkinci söylediği ayet 8'de, benim gördüğüm kadarıyla fesat sürenler, kötülük tohumu ekenler ektiklerini biçiyor diyor. Tabii ki ekilen tohum ürün verir ve sonunda biçilir. Bu doğrudur. Bunu kutsal kitap kerelerce vurgular. Örneğin Özdeyişler 22 ayet 8'de. Galatyalılar 6-7'de insan ne ekerse onu biçer ya da ekilen biçilir. Bu tüm gerçek değil. Bu sözlerle Tanrı'nın tüm yönetimi ortaya konulamaz. Tanrı'nın bu evreni daha karışık, daha derin ve anlaşılması zor. Tanrı kayrasıyla her zaman bu düzeni bozuyor. Tanrı'nın koyduğu düzen sürekli geçerli olsaydı kurtulan kimse olmazdı. Bu nedenle her ne kadar insan ne ekerse onu biçer ama Tanrı düzeninde bu bazen doğru olmuyor. Yine gözüken bir başka olay. Tanrı herhalde sevgiden kaynaklandığı şekilde bu yasaya kendisi karşı geliyor. Tanrı sevdiği kişileri eğitiyor. Örneğin Vahiy 3.19, Özdeyişler 3.23, Yeşaya 40, ayet 2. Ama ben sadece Yeşaya 40. bölüm 2. ayeti okuyayım. Yeruşalim halkına dokunaklı sözler söyleyin. Angarya'nın bittiğini, suçlarının cezasını ödediklerini, günahlarının cezasını Rabbin elinden iki katıyla aldıklarını ilan edin. İsrail uluslara nazaran iki kat acı çekmeliydi. Bu nedenle başa gelen bela, sıkıntı işlenilen günahla orantılı değildir. Eğer bir sıkıntı gelmişse bunun arkasında bir günah yatıyor savı da doğru değil. Tanrı Habil'in öldürülmesine izin verdi. Kutsal kitapta şunu da görüyoruz ki Tanrı, tanrısız kimselere uzun süre yaptıklarında rahat bırakıyor. Vahiy 8. bölüm 11-12. ayetlere bakabilirsiniz bu konuda. Bu bize görünüşe göre hüküm vermememiz gerektiğini öğretiyor. 1. Korintoslar 4. bölüm 5. ayette şöyle okuyoruz. Rabbin gelişine kadar bekleyin. Vaktinden önce hiçbir konuda yargı yürütmeyin. O karanlığın gizli kapaklı yönlerini aydınlığa çıkaracak ve yüreklerin ereğini açığa vuracak. İşte o zaman herkes kendisine yaraşan övgüyü Tanrı'dan alacaktır. Kutsal kitap birçok yerde o kadar açıklıkla bunu anlatıyor ki, kişinin başına gelen felaketi, kötülüğü, onun işlediği günahın büyüklüğüyle asla ölçemeyiz. Biz Mesih imanlıları bunu biliyoruz değil mi? Ama buna rağmen bizler sürekli olarak bunu yapıyoruz ne yazık ki. Bir insanın yaşamında bir acı, bir elem ya da sıkıntı görüyoruz ve bundan hemen bir sonuç çıkarıyoruz o kişiye ilişkin. Bunu Yahudiler İsa Mesih döneminde de yaptılar. Onlar Yeruşalim'de Siloa'daki kule yıkıldı ve bu yıkıntının altında 18 kişi kalarak öldü. Bu insanlar büyük günahkarlardı. Bu nedenle bu felaket onların başına geldi dediler. Ama Rab İsa Mesih, hayır bu doğru değil dedi. Luka 13:1-5 ayetlerinde bunu görüyoruz. Rab İsa Mesih burada çok açık ve net bir şekilde belirtiyor ki, büyük felaketlerin yaşanması herhangi bir günahla ölçülemez. Tanrı egemenliğini kötülüğün içine sızdığı bir dünyada sürdürüyor. Tanrı kötüye ve kötülüğün işleyişine en azından 6000 seneden beridir ki izin veriyor. Bu Tanrı'nın bilgeliğiyle, gücü ve adaletiyle, merhametiyle nasıl bir arada duruyor? Tanrı'nın adaletiyle, inayetiyle insanların günahı hangi oranda bağlantılı? Bu o kadar zor ve karmaşık olay ki karşımıza çıkan olaylarla anlatmamız, anlamamız ve açıklamamız mümkün değil. Bir taraftan Tanrı'nın bize bu konularda söyledikleri her şeyi kabul edip bunlara iman etmemiz gerekli ki bu da bizi herhangi bir yargı vermemize geri tutmaktadır. Yargı veremeyeceğimiz konularda yargı vermemiz konusunda geri durmalıyız. Paulus'un 1. Korintoslar 4:5'te söylediklerini tekrar okuyayım. Rabbin gelişine kadar bekleyin, vaktinden önce hiçbir konuda yargı yürütmeyin. O karanlığın gizli kapaklı yönlerini aydınlığa çıkaracak ve yüreklerin ereğini açığa vuracak. İşte o zaman herkes kendisine yaraşan övgüyü Tanrı'dan alacaktır. Biz insanların yüreklerinde olup bitenleri bilemeyiz. Eyüp'ün arkadaşları da Eyüp'ün yüreğinde olanları, yüreğinden geçenleri bilmiyorlardı. Onlar Eyüp'ün başına gelen bu felaketlere bakarak Eyüp'ü yargıladılar. Bunu yapamayız, asla yapamayız. Eğer onlar Eyüp'ün hırsızlık ettiğini görseydiler, o zaman Eyüp bu yaptığın doğru değil, Tanrı sözüne göre bu yasaktır diyebilirlerdi. Ama onlar hiçbir şey görmediler, hiçbir şey bilmiyorlar. Sadece felakete bakarak Eyüp mutlaka muhakkak günah işledi, şimdi de cezasını çekiyor diye düşündüler. Dostum bizler de bu yolla asla bir kimseyi suçlayamaz ve yargılayamayız. Rab bunu yasakladı, yargılamayın dedi. Yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Madde 7 ayet 1. Yargılamayacağımız konularda yargılamamalıyız. Bu anlamdadır. Çünkü bizler yürekte olanları bilmiyoruz. Yüreğin içine bakamıyoruz. Tüm olayları ayrıntılarıyla bilmiyoruz. Bu nedenle bilmediğimiz konularda kimseyi yargılamamalıyız. Ama kutsal kitap bazı durumlarda yargılamamız gerektiğini de belirtiyor. Örneğin 1. Korintoslar 5. bölüm 12. ayette. Ve kilise içerisindeki günahı, imanlılar topluluğu arasındaki günahı yargılayın diyor Pavlus. Bu günahlar toplulukta herkesçe biliniyordu. Bu türden günahları yargılamalıyız ama bilinmeyeni, görünmeyeni asla yargılamamalıyız. Elifaz tezlerini sunduktan sonra bu yargısına nasıl vardığını belirtiyor 12-21 ayetler arasında. Ona gelen bir görümden söz ediyor. Eyüp 4. bölüm 17'de insan Tanrı'dan daha adil olabilir mi diyor. Kendisini yaratanın karşısında temiz çıkabilir mi? Elbette ki hiçbir insan Tanrı'dan daha adil olamaz. Onun karşısında doğru çıkamaz. Şimdi bir sorunla karşı karşıya geliyoruz. Birkaç yanlış düşünce dışında Elifaz tüm konuşmalarında doğruyu söylüyor. Onun arkadaşlarının söyledikleri de Tanrı'nın adaleti, yargısı, gücü ve bilgeliği hakkındadır. Tanrı'nın iyiliklerinden söz eder ki bunlar doğru olan şeylerdir. Bazıları şu soruyu soruyor. Elifaz'ın ve arkadaşlarının söylediklerini doğru olarak kabul edelim mi? Yoksa onların söyledikleri yanlış mı? Bunun için 5. bölüme biraz bakmak gerekir. Elifaz, değerli dostum, tezlerini sunduktan sonra bu tezleri nereden çıkardığını söylüyor. Üçüncü olarak bu tezlerini Eyüp üzerinde uygulamaya koyuyor. Eyüp 5. bölümün ilk 7 ayetine baktığımızda orada görüyoruz ki bu insanlar iyi eğitimli, akıllı insanlar. Önce bir tez öne sürüyorlar. İkinci olarak bu tezlerin nereden geldiğini ortaya koyuyorlar. Üçüncü olarak da bu tezleri uygulamaya koyuyorlar. Tam olarak düzenli ve mantığa uygun konuşuyorlar, düşünüyorlar. Elifaz bu tezlerini Eyüp'e uyguladıktan sonra dördüncü kesim geliyor. Bu 5. bölüm 8-16 ayetler arasıdır. Burada Eyüp'ü geri dönmeye teşvik ediyor. Burada söylenen sözler o kadar iyi ve hoş ki biz bu sözler alıp kullanıyoruz. Sadece biz bu sözlerden alıntı yapmıyoruz. Elçi Pavlos da bu sözlerden alıntılar yapıyor. Eyüp 5.8'de ben Tanrı'yı arardım, davamı Tanrı'ya bırakırdım diyor. Bundan daha güzel bir öğüdü kime verebiliriz? Bundan daha güzel bir öğüt olabilir mi? Eyüp 5.9-11'de şöyle diyor. Anlayamadığımız büyük işler, sayısız şaşlası şeyler yapan O'dur. Yeryüzüne yağmur yağdırır, tarlalara sular gönderir. Düşkünleri yükseğe koyar, yaslıları esenliğe çıkarır. Burada Tanrı'ya ilişkin doğru şeyler söyleniyor. 5. bölüm 12-13'te kurnazların oyunlarını bozar, düzenlerini yerine getirmesinler diye. Bilgeleri kurnazlık yaparlarken yakalar, düzenbazların oyunu hemen son bulur deniyor. 13. ayeti Pavlos alıntı yaparak 1. Korintoslar 3. bölüm 19'da kullanıyor. Pavlos, kutsal kitapta yazılmıştır diyor. Bu Elifaz'dan bir alıntıdır. Şimdi gerçekten bir zorluk ortaya çıkıyor. Eyüp 42. bölümde Tanrı Elifaz'ın Eyüp'e karşı hatalı, yanlış konuştuğunu, Eyüp gibi doğruyu konuşmadığı için onlara öfkelendiğini yazıyor. Elifaz örneği ve Elifaz'ın söyledikleri şunu ortaya koyuyor. Bizler doğru olanı söyleyerek haksızlık yapabiliriz. Elifaz 5.8'de ben Tanrı'yı arardım diyor. Davamı Tanrı'ya bırakırdım. Bu iyi bir söz, öğüt ama bununla ne demek istiyor? Eyüp'a günahınla Tanrı'ya gel ve o zaman her şey yoluna girecektir. Bunu diyor. Pavlos kurnazları hilelerinde yakalar alıntısını yaparak neyi demek istiyor? Bu sözler doğru. Bu nedenle Pavlos alıntı yapıyor. Ama Elifaz'ın söylemek istediği aslında şu. Eyüp kendini İstediğin kadar kuruna say, Tanrı seni yakalayacaktır. Burada Elifaz yanılıyor ve Eyyub'a karşı da haksızlık yapıyor. Bu bizim de başımıza gelebilir. İnsanlara kutsal kitabın gerçeklerini söyleyebiliriz ama onlara karşı haksızlık edebiliriz. Örneğin diyelim ki benim cüzdanımda 10 euro vardır ve o kayıp. O zaman düşünebilirim ki aha bugün Murat ya da Ayşe benim odamdaydı. Zaten dün de dondurma almak istiyordu. Murat'a gidiyorum ve bak 10 emirde şöyle yazılı çalmayacaksın deniyor. Bu doğru değil mi? Sonra Murat'a dönüp şöyle diyorum. Tanrı her şeyi biliyor. Onun gücü her şeye yeter. Tanrı günahlıyı yargılar. Hırsızlar cennete giremez ve buna benzer doğru olan şeyler. Bunların tümü doğrudur. Ama ben bu doğru olan gerçeklerle Murat'tan ifade almaya kalkarsam ve Murat 10 euroyu almamışsa ona baskı uygularsam o zaman ben anlayışsız bir konuşma yaptım demektir. Doğru şeyleri söylüyorum ama karşımda suçsuz birisini suçluyorum. Böylece Murat'a büyük haksızlık etmiş olurum. İşte Elifaz'ın da tutumu, söyledikleri yanlışı, hatası buydu. Onlar gerçekleri söylediler ama bu gerçeklerle yanlış adama vurdular. Süleyman'ın özdeyişlerinde şöyledir. İnsana sevinç ağzının yanıtıyladır. Ve vaktinde olan söz ne iyidir. Söz tam zamanında olmalı. Yine özdeyişte 25:11'de şöyle diyor. Yerinde söylenen söz oyulmuş gümüşün içinde altın elmalar gibidir. Şimdi altından yapılan bir elma doğru bir kabın içerisinde olmalı. O zaman ikisi bir arada bir uyum, bir ahenk oluşturur. Güzel ve doğru, gerçek olan bir Tanrı sözü de o olaya, o konuya uygun olmalı. Yoksa iyi olmaz. Elifaz'ın bir başka sözüne daha bakalım. Eyüp 5:17-27 ayetlerinde Elifaz Tanrı'nın terbiye ettiğini söyler. Eyüp'ün bu terbiyeyi aşağı görmemesini öğütlüyor ve tövbenin her şeyi yeniden düzene koyacağını söylüyor. 17. ayette işte Tanrı'nın terbiye ettiği adam ne mutludur ve kaderin tedibini sen hor görme diyor. Bu sözler bize çok bildik geliyor değil mi? Bu sözler olduğu gibi yeni antlaşmada tekrarlanıyor. Yüce olanın terbiye etmesini hor görme, hiçe sayma. Tanrı'nın doğruya yönelttiği adama ne mutlu. Süleyman da buna benzer sözü Özdeyişler 3. bölüm 11. ayette şöyle diyor. Oğlum Rabbin terbiye edişini hor görme. Onun azarlamasından usanma. İncil'den İbraniler 12:5-6 ayetlerde aynı sözler söyleniyor. Oğlum Rabbin terbiye edişini hafife alma. Onun paylaması karşısında da kötümserliğe düşme. Çünkü Rab sevdiği kişiyi terbiye eder. Kabul ettiği her oğlu sıkı düzene koyar. Elifaz'ın söylemek istedikleriyle İbraniler yazarının söylemek istediği arasında ne fark var? Elifaz, Eyyub'a Tanrı'nın terbiye edişine aldırmazlık etme diyor. Bunu doğrudan söylemiyor ama daha önce çeşitli yollarla Tanrı'nın Eyyub'u neden terbiye ettiğini söyledi. Elifaz'ın düşüncesine göre Tanrı neden Eyyub'u sıkı düzene koyuyor? Çünkü ona göre Eyyub günah işlemişti. İbrani imanlılar çok acı çektiler. İbraniler 13. bölümde belirtildiği gibi onların birçok şeylerini ellerinden zorla aldılar, evlerinden atıldılar. Böyle bir ortamda İbraniler yazarı bu teselli mektubunu yazıyor onları yüreklendirmek için. Bu gerçekten de terbiye edilmeliydi. Tanrı neden terbiye ediyor? Günah işlediler diye mi? Hayır, terbiye ediyor çünkü o sizleri seviyor diyor. Terbiye edilmek Tanrı çocukları olduğumuzun bir kanıtıdır dostum. Bu nedenle İbraniler mektubunu alanlar için bunu bilmeleri çok önemliydi. Çünkü Yahudiler gelip bu imanlara şöyle diyorlardı. Sizler ataların verdiği dini bıraktınız. Bu nedenle de Tanrı sizleri cezalandırıyor ve başınıza bu belalar geliyor. Bu nedenle bu imanlılar bilmeliydiler ki hayır bu sıkıntılar bir ceza değil. Tersine İsa Mesih'e iman ederek Tanrı çocukları olduk. İşte İbraniler yazarı diyor ki, bu nedenle Tanrı sizleri sıkı düzene koyuyor. Çünkü Tanrı sizleri seviyor. Bu sıkıntılar Tanrı çocukları olduğunuzun bir kanıtıdır. İbraniler mektubunun yazarı Elifaz'ın söyledikleri sözleri kullanıyor ama bambaşka bir anlamda söylüyor. Elifaz'ın yapmış olduğu hata işte buradadır. Eyüp 5. bölüm 18-27 ayetlerine kısaca olarak bir bakalım. Bu ayetlerde Rabbin yaptıklarını görüyoruz. Böyle umutlandırıcı sözleri bizler birbirimize söylüyoruz. O incitir, o sarar. Onun elleri iyi eder diyor 18. ayette. Evet, Rab yaralıyor ama onun elleri iyi ediyor. 19. ayette 6 sıkıntı içinde seni kurtaracaktır ve 7'sinde bela sana dokunmayacaktır diyor. Elifaz'ın yeniden yanılgısı şu. Tüm bu ayetlerde söylenenleri yaşayacaksın diyor Eyüp'a. Ama tövbe edersen. İşte bu Elifaz'ın yanılgısıydı. Ama onun Tanrı'ya ilişkin söyledikleri gerçek ve doğru. Elifaz ve arkadaşlarından ders alarak doğru vakitte doğru sözü söyleyebilmek için Rab'den bize bilgelik vermesini isteyelim. İnsanlar var ki onlar bütün bildiklerini söylüyorlar ama başka insanlar da var ki onlar ne söylemek istediklerini biliyorlar. Aradaki fark burada. Birçok insan bütün bildiklerini söylüyorlar. Ama bazı insanlar ne söylemek istediklerini biliyorlar. Biz imanlar için şu tehlike vardır ki bildiklerimizin hepsini hemen söylemek istiyoruz. Biz Hristiyanlar her şeyi biliyoruz. Öyle düşünüyoruz. Tanrı'nın kim olduğunu biliyoruz. Günahın nasıl dünyaya geldiğini biliyoruz. İnsanların günahlı kaybolduklarını biliyoruz. Kurtuluşun nasıl olması gerektiğini biliyoruz. İnsanların nasıl tövbe etmeleri gerektiğini biliyoruz. İşte her şeyi bildiğimizi sanmamız bizler için büyük bir tehlikedir. İnsanlara bildiğimiz her şeyi söylememiz onlara asla yardım etmiyor. Bu nedenle dua edelim ki Rab bize bilgelik versin. Zaten bilgelik de şudur. Doğru ve gerçek olan sözleri yerinde ve zamanında söylemektir. Ne söylediğimizi bilmeliyiz ve söylediğimiz sözler de tam yerinde olmalıdır.